Hepinize selamlar. Sırt Çantamdaki Hikayeler Podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere son yolculuğum olan Gürcistan seyahatimi anlatacağım. Çünkü daha yeni geldim, duygularım çok taze ve muhteşem bir yolculuk yaptım. Dedim ki neden yeni bölümde bu yolculuğu anlatmıyorum? Gürcistan benim beklentimin çok daha fazlasını verdi gerçekten. Ya hiç bu kadarını beklemiyordum Gürcistan'dan ve inanılmaz keyifli bir yolculuk geçirdim. Neyse ben hikayeyi baştan alayım en iyisi. Şimdi ben normalde bu yolculuğu Ağustos ayında planlamıştım. Ama Ağustos ayı benim için çok kötü geçti. Hem böyle kişisel hayatımdaki problemler hem iş güç falan derken bu yolculuk Eylül'e kaldı. Tabii Eylül'e ertelenince bu sefer bilet fiyatları da çok arttı. Yani neredeyse 3-4 kat arttı diyebilirim. Sonra ben dedim ki neden sınırdan geçmiyorum? Baktım Rize Artvin Havaalanı'na, hemen böyle çok ucuza bilet buldum. Normalde Tiflis'te, Batum'da biletler 5-6 binken ben 1000 liraya aldım Rize Artvin Havaalanı'na. Sonra ben hemen hazırlıklarımı yaptım. Sabahın köründe gittim havaalanına. Rize Artvin Havaalanı'na indim. Sonra indikten sonra Hopa Havaşı'na bindim. Hopa Havaşı da böyle çok güzel yollardan geçiyordu. Gerçekten yolculuğum bence orada başladı diyebilirim. Çünkü çok güzel yemyeşil yollardan geçtim. Sonra Hopa'da indikten sonra hemen ileride bir tane minibüs var. Onlar da Sarp sınır kapısına gidiyor. Gittim hemen onlara bindim. Bu arada ben böyle Karadeniz'de hani kocaman bir sırt çantasıyla geziyorum. Herkes böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Orada biraz amca darlamasıyla karşılaştım. İşte kocan yok mu senin? Çalışıyor musun? Memur musun? Falan diye. Biraz böyle komik dakikalardı benim için. Neyse sonra ben Sarp sınır kapısına vardım. Çok rahat bir şekilde yürüyerek sınırı geçtim. Sonra sınırın diğer tarafında bir tane otobüs var. Ama sadece bir tane var. 16 numaralı otobüs. Yani normalde hani dolmuşlarla da gidebilirsiniz, taksiyle de gidebilirsiniz ama otobüs çok uygun. O yüzden böyle herkes o otobüsü bekliyordu. Ben de biraz bekledim ve sonunda geldi. Böyle Gürcü teyzeler ve amcalarla itiş kakış bir şekilde biz otobüse bindik. Ama benim bir de kocaman bir sırt çantam var ya, hani benim itiş kakışım çok komik oluyor. Neyse bindik biz otobüse. O otobüs de çok güzel yollardan geçti ve yaklaşık yarım saat falan sürdü. Ve sonunda Batum şehir merkezine vardım. Bu arada Gürcistan'a gitmenin sanırım en ucuz yolu bu ve hani çok kolay, çok rahat bir şekilde gittim. Sadece biraz uzun sürüyor. Ben Batum'a gittim. Hostele vardım ve sabah 7-8 gibi çıkmıştım İstanbul'dan. Ve vardım da saat 5-6 idi. Tabii rötarlar falan da oldu bu arada. Ve inanılmaz yorgun bir şekilde gittim hostele. Hemen gittim yerleştim. Hosteli pek sevmedim çünkü çok sıcak bir yer değildi. Ama pek de önemli değildi benim için. Çünkü ben oraya tek başıma takılmaya gitmiştim. Hemen üstümü değiştirdim. Biraz yerleştim ve inanılmaz acıkmıştım. Dedim ki güzel bir yemeği hak ettin Yağmur. Git kendine güzel bir yemek ısmarla. Ne istiyorsan onu ısmarla. Neyse ben gittim. Batum sokaklarında yürüyorum. Old Town'da kalıyordum bu arada. Ve çok böyle hoşuma gitti Batum. Bilmiyorum yani ilk anda böyle güzel bir enerji verdi bana. Gittim güzel bir restorana, kendime bir haçapuri, bir de beyaz şarap ısmarladım ve çok keyifle yedim. Ya yani haçapuriyi çok sevdim. Aslında hani bizdeki pideye çok benzer bir kıvamda ya. Ama Gürcü peynirleri çok güzel ve böyle o işte haçapurinin ekmeğini önce böyle peynirine batırıyorsunuz, sonra böyle biraz yumurtasına batırıyorsunuz ya, gerçekten çok lezzetli. Şu an bile canım istedi. Neyse ben o yorgunluğun üstüne bir kadeh şarap içince, bir de kadehler dolu dolu yani böyle buradaki gibi değil, gerçekten çok koyuyorlar. Bu beni böyle iyice gevşetti, rahatlattı. Dedim ki tamam, tam böyle uyku kıvamına geldim. Ama böyle bir gece yürüyüşü yapayım dedim hostele gitmeden. Çok güzel bir seyahatin başlayacağını biliyor gibiydim sanki. Yani böyle o his vardı içimde. Çok huzurlu, çok mutlu, çok böyle keyifliydim. Neyse biraz yürüdükten sonra ben gittim hostele. Her tarafım tutulmuş tabii, sırt çantası, o bu, bir de bayağı bir yürüdüm. O yüzden güzel bir duş alıp uyudum. Ve ertesi gün dinlenmiş bir şekilde uyandım. Gittim yine güzel bir kahvaltı ısmarladım kendime. Bu sefer böyle Old Town'un içinden geçerek sahile doğru yürüdüm. Zaten sahile doğru yürürken çok büyük binalar görüyorsunuz. Genelde bunlar otel ve kasino oluyor. Zaten hani Türklerin birçoğunun Batum'a gitme amacı da kasinolar, işte alkol falan. Hani bu yüzden gidiyorlar. Ama yani bence Gürcistan hani Batum'un ya da bunların çok daha fazlası. Çünkü hani tarihi çok çeşitli. İşte Moğol, Osmanlı, İran, Rusya çekişmelerine sahne olmuş ve hani kültürü çok çeşitlenmiş. Yani bunu işte mimarisinden, yemeklerinden, sokaklarından, kültüründen anlayabiliyorsunuz. Hani çok zengin bir kültürü var. Yani ben daha Batum'dayken hani bunu hissetmiştim ve buna çok heyecanlanmıştım. Neyse ben gittim işte ikinci gün. Bayağı bir sahilde dolaştım. Videolarımı çektim. Yağmur yağdı tabii Karadeniz olduğu için sık sık böyle ama birden bir başlıyor. Hani çok yoğun yağıyor. Aynı böyle Rize, Trabzon'daki gibi. Sonra kesiliyor. Sonra tekrar başlıyor. Ve bendeniz her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüğüm halde yağmurluk almışım. Hemen gittim böyle ucuza bir tane panço aldım kendime. O beni kurtardı Allah'tan ve sonraki günlerde yağışlı değildi. Gerçekten çok şanslıydım. Bir tek böyle Batum'da çok yağmur yağdı. Neyse ilk günüm böyle hani güzel geçti işte. Ali ve Nino heykelini izledim biraz. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Instagram'da anlattım. Merak ediyorsanız oraya gidebilirsiniz. Böyle hüzünlü ve trajik bir aşk hikayesi. Biraz böyle sahilde yürüdüm falan derken akşam oldu. Sonra yine kendime çok güzel bir yemek ısmarladım. Gürcistan'ın özeti tek başıma seyahat. Güzel yemekler ve şarap sanırım. Yani bir de insanlar. Birazdan geleceğim o konuya. Bu sefer kinkali yedim. Kinkali de mantı gibi ama farklı bir çeşitte, farklı bir formda ve kırmızı şarap içtim. Bu arada kinkali'nin, yani kinkali genelde etli yapıyorlar ama işte mantarlısı var, patateslisi var, peynirlisi var, çok çeşidi var. Yani çok güzeldi ama yine gece yürüyüşüne çıktım çünkü hani hamur yiyorum, şarap içiyorum falan. Sonrasında böyle kendimi çok dolu hissediyorum. Neyse ilk iki günüm böyle keyifli geçti. Böyle çok büyük atraksiyonlu değil ama güzel bir giriş yaptım yani ülkeye. Sonra ertesi gün ben Kutaisi'ye gidecektim. Kutaisi de dünyanın en eski yerleşimlerinden biri. Hatta Kutaisi'yi başkent yapmayı düşünüyorlarmış. Sonra vazgeçmişler. Ben orada Couchsurfing'den birisini bulmuştum. Ve uzun bir süre sonra Couchsurfing deneyimi yaşayacağım için çok heyecanlıydım. Gittim ben Batum'dan küçük minibüslere bindim. Onlara maşrutka diyorlar. Ve 2-3 saatte Kutaisi'ye vardım. Hemen gittim Anuşa ile tanıştım. Anuşa aslında İranlı ama 5-6 yıldır Gürcistan'da yaşayan bir kadın. Özel bitki çayları yaptığı kendisine ait bir markası var. Ama böyle bunların toplamasından paketlenmesine, logosuna kadar her şeyini kendi yapıyor. Ben gittim hemen böyle beni kapıda karşıladı. Sonra dedi ki hani yorgun musun? Hemen bir çay yapayım dedi ve ilk o an çaylarını denedim. Gerçekten çok sevdim. Yani bir sürü çayı var zaten ve kendi isim vermiş. Mesela gece çayı, rahatlama çayı, mutluluk çayı falan gibi böyle Anuşa tea yapmış. Sonra biz çay içerken oturduk, sohbete koyulduk. İşte bana biraz kendi hayat hikayesinden bahsetti. Neden İran'dan Gürcistan'a taşındığını, İran da neler yaşadığından falan bahsetti. Yani tahmin edersiniz baskılardan dolayı Gürcistan'a gelmiş. Çünkü Gürcistan hem yakın hem kolay vize vermiş. Yani oturum izni vermiş. Sonra kendi markasını yaratmış. Ve böyle keyifli, huzurlu bir hayatı var. Aslında Tiflis'te yaşıyormuş. Daha bir yıl bile olmamış aslında Kutaisi'ye taşınalı. Ve Anuşa ile ilgili hatırladığım en belirgin şeylerden birisi. Çok güzel bir salonu var. Ama salonun ortasına böyle bir oturma yeri yapmış. Hani İran'da yerde otururlar ya. Öyle bir yer yapmış. Etrafını da böyle kocaman bitkilerle çevirmiş. Ve aslında kendi bahçesini yapmış evinde bile. Çok hoşuma gitti. Ve biz genelde hep orada oturduk. Çay içtik, sohbet ettik. Çok da ortak yönümüz çıktı. O da böyle trekkingi çok seviyormuş. Bana böyle bir sürü yürüyüş rotaları önerdi. Ben ilk gün biraz geç varmıştım ve bu şekilde Anuşa'yla sohbet ederek çok keyifli, çok huzurlu bir gün geçirdim. Ve bana çok güzel bir İran yemeği yapmıştı. Ertesi gün biraz Kutaisi'yi gezdim. Ya Kutaisi de aslında çok sakin, çok keyifli bir yer ve ben hep yürüyerek geziyorum şehirleri. Yine orayı da yürüyerek gezdim ve her gün ya 30 bin adım falan atmışım ve yani gerçekten çok şaşırdım. Ya o kadar yürüdüğümün de farkında değilim çünkü mesela yürüyorum, yoruluyorum, bir yere oturuyorum. Sonra başka bir yere gidiyorum, başka bir yere gidiyorum falan. Böyle olunca büyük ihtimalle fark etmedim. Neyse ben yine böyle 30 bin adım attım. Sonra Anuşa dedi ki akşam çok güzel bir yere yemeğe gidelim dedi. Tamam dedim. Sonra biz akşam Kutaisi'nin böyle biraz arka sokaklarında kalan bir yere girdik. Dar dar yerlerden geçiyoruz. İşte sonra bir apartman kapısı gibi bir şey açtık ama böyle harabe gibi. Hani ben şey diyorum niye buraya geldik falan diyorum. Sonra restorana girdik ve kapısını açmamla böyle gerçekten bambaşka bir evrene girmiş gibi oldum. Çok büyük bir yer hayal edin. Böyle yüksek tavanlı, çok geniş bir yer. Ve duvarları böyle harabe. Yani aslında sıvaları falan dökülmüş. Eski bir Sovyet binası. Ama o şekilde o kadar büyüleyici bir hali var ki çok beğendim. Çok güzel müzikler çalıyordu. Piyano ve keman çalıyordu. Ve çok güzel bir yere rezervasyon yapmış Anuşa. Ortam çok güzeldi. Bu arada Instagram'da paylaştım orayı. Öne çıkanları da ekleyeceğim. Eğer Gürcistan'a giderseniz ve Kutaisi'ye giderseniz kesinlikle ziyaret edin. Orada böyle bana Gürcü yemekleri denetti Anuşa. Ve son günümüz böyle geçti. Sonra ben ertesi gün sabah erkenden kalktım ve Gürcistan'a asıl gitme amacım olan dağlara doğru yola çıktım. İlk başta dedim ki Kafkasya eteklerine gideyim ve Mestia diye bir yer var orada. Çok güzel bir yer. Zaten fotoğraflarını görünce tamam dedim, yani kesin gidiyorum. Oraya doğru yine Maşrutka'ya bindim. 5-6 saatlik süren bir yolculuk oldu ve hani kolay da olmadı açıkçası. Çünkü dağ yollarına giriyorsunuz bir yerden sonra ve çok virajlı yollar. Ama benim için çok güzel bir yolculuktu. Hatta dağ yollarının başladığı noktada daha keyif aldım diyebilirim. Çünkü şunu keşfettim. Yani Mestia'ya kadar yaklaşık bir hafta olmuştu. Ve ben böyle tek başıma gezmeyi çok özlediğimi keşfettim bu bir haftada. Her andan inanılmaz keyif aldığımı fark ettim. Yani şöyle, zaten hani bunu yapabiliyordum. Hani anın içinde olabilmek, o andan keyif almak, ama böyle bunu mutlak bir şekilde yapamıyordum. Yani bunu hissediyordum. Çünkü hani seyahatteyken biliyorsunuz, hani hep bir sonraki adımı ister istemez düşünüyorsunuz. Yani siz düşünmeseniz beyniniz bir şekilde onu size böyle dayatıyor yani. Bundan sonra nereye gideceksin? İşte acaba şuraya geçen tren kaçta kalkıyor falan gibi. O yüzden aslında hani yediğiniz yemekten bile %100 verim alamıyorsunuz. Yani ben böyle hissediyordum bir noktada. Mesela %80 verim alıyordum ama o %20'lik de olmasın istiyordum yani. Sonra ben Gürcistan'da bunu yapabildiğimi fark ettim. Yani her andan o kadar keyif alıyorum ki ve o anın tam olarak içerisindeyim. Ya bu beni o kadar mutlu etti ki, çünkü hayatım boyunca buna uğraştım. Yani anın içerisinde huzurlu bir şekilde olabilmek için uğraştım. Bunun için terapilere gittim. Bir yıldır gidiyorum. Bunun için yıllardır meditasyon yapıyorum. Orada yani bunun arayışına girmemiştim aslında. Ama bu yol bana onu gösterdi. O yüzden çok mutlu oldum. Bu Mestia yolunda da şunu fark ettim. Zor bir yol ya, böyle virajlı falan. İşte arkama baktım, ben en önde oturuyordum. Arkama baktım, herkes böyle ya uyuyor ya bir şeyler izliyor ve ofluyor pufluyor. Hani bir an önce bitsin de varalım derdinde. Ben mesela o yolculuğu o kadar keyifle yaptım ki böyle dağları izliyorum. İşte dağların tepelerine kar düşmüş, onlara bakıyorum. İşte inekler çıkıyor yolumuza, ineklere bakıyorum. Bilmiyorum yani, ben orada anladım aslında bu yolculuk bana biraz onu gösterdi, yani fark ettirdi. Böyle 5-6 saatlik keyifli bir yolculuktan sonra ben Mestia'ya vardım. İndim ve ilk hissettiğim şey o kadar sakin ki sanki sadece ben varmışım gibi hissediyorum. Yani tabii ki de insanlar var ama sadece ben varmışım gibi. Ve bu bana çok huzur verdi. Hostelim böyle 20 dakika yürüyüş mesafesindeydi. Hostele yürürken çok güzel manzaralar vardı işte. İnekler var, atlar var mesela kırların üstünde. Bir vadi düşünün. Vadinin ortasından dere akıyor. Ve böyle benim için hani buydu yani zaten. Görmek istediğim manzara buydu. Hostele gittim. Hostel dediğimde aslında Gürcü bir köy evi. İki katlı. Alt katında hostelin sahibi kalıyor. Ve alt katında mutfak var, banyo var. Üst katında da böyle 8 tane tekli yatak koymuş. Oraya da işte trekking yapanlar, dağcılar falan geliyor. Bu arada Mestia'da genelde ya günlük trekking rotaları var. Ya da mesela Uşkuli diye bir yer var. Çok güzel bir yer. Ben gidemedim ama çok içimde kaldı. Oraya 4 günlük falan yürüyüşler yapıyorlar. Yani genelde Kafkas eteklerinde böyle uzun süreli trekkingler, hikingler yapılıyor. Oraya da günübirlik insanlar geliyor işte. Mesela 7-8 saat yürümüş. Oraya geliyor kalıyor. Sabah yine 6'da çıkıp yürümeye devam ediyor. Ve herkes yürüyüşçü. Ben vardığımda çok yorgundum. Bir de yolda bir şey yemek istememiştim, midem bulanır diye. Hemen böyle yerleştim ve güzel bir yere yemek yemeye gittim. Oturduğum yer çok güzeldi. Yani manzaram çok güzeldi. Hatta o manzarayı yani şu an çizebilirim bile. İşte karşımda dere akıyor. Atlar var, su içiyor. İnekler var, otluyor. Ve arkasında dağlar var böyle. O manzaranın içerisinde kaybolarak yemeğimi yedim. Sonra güneş dağların arkasına düştü. Ve düştüğü gibi hemen hava değişti. Daha gün batmadan bile değişti. Ben de hostele gittim. Mestia'da gündüz ve gece farklılığı çok yüksek. Neyse gittim hostele. Ertesi günkü trekking rotamı belirledim ben de. Orada birkaç kişiyle konuştum. Hani sen nereye gittin, sen nereye gittin diye. Günlük yürüyüşçüler bulmaya çalıştım. Çünkü ben aynı yerde 3 gün kalıp hani çevresinde yürüyüş yapacaktım. Bir tane rota buldum. Tamam dedim, yarın burayı deneyeyim. Erkenden kalktım. Köy içi yollarından yürüyüş rotama başladım. Bayağı bir yokuş çıktım ama başlangıcında böyle bayağı bir yokuş ve güneşe maruz kaldım. Sonra girdim ben patika yola. Yürüdüm yürüdüm, ben çok keyifli yürüyorum. Sonra bir noktada benim haritamla oranın işaretleri farklı gösterdi. Ben de acaba falan oldum. Çünkü ben tek başıma trekking yaptım önceden. Ama ben tek başıma trekking yaparken de çok kayboldum. İnsanlarla trekking yaparken de çok kayboldum. Bu yüzden o kaybolmaktan çok korkuyorum. Çünkü çok kolay bir şey kaybolmak. Yani bir noktada her yer birbirine benziyor ya. Ve bir işaret bulamadığınız noktada yani dağın başındasınız. Bilmiyorum, hani korkunç bir şey aslında. Ve bir de hani Gürcistan'da tek başımayım yani. Hani gerçekten beni kurtaracak, beni merak edecek hiç kimse yok. Bu düşünce biraz beni korkuttu ama ben şey yaptım ya, uf yağmur saçmalama falan, hani herkes yürüyor burada yani sen mi kaybolacaksın? Geri plana atıyorum. Ondan sonra yürüdüm yürüdüm, yine böyle biraz farklılaştı ve hani patika yol da belirginleşmemeye başladı. Biraz o stres hissettim. Sonra dedim ki hayır, hani bunu yapamazsın yani, bak çok güzel gidiyorsun, anı yaşıyorsun ve şu an o anın içinden çıkıyorsun yani. Daha önceki yaptığın şeylerin tam tersini deneyimliyorsun şu an. Biraz böyle sakinleşmeye çalıştım. İşte su içtim. Biraz meditasyon yaptım. Oturdum. Etrafı izlemeye başladım. Ya bu arada o yolun sonu bir göle varıyor. Ama o çok uzun bir yol. Zaten onu yürümeyecektim. Ona göre çıkmamıştım. Dedim ki gidebildiğim kadar gideyim. En sevdiğim yerde benim zirvem olsun. Oradan döneyim. Öyle düşünmüştüm aslında. Ama böyle daha başlarındayken hani bu stresle yürümek hiç istememiştim. Sürekli de aklımda şu düşünce var. Dönsem. Neyse Yağmur. Biraz daha yürü. Birazdan dönersin dedim. Biraz daha yürüdüm. Son yine dönsem mi kaygısı oldu. Son biraz daha yürü, biraz daha yürü derken benim o stresim geçti ve çok keyif aldım. Çok güzel sincaplar gördüm. O kadar heyecanlandım ki o sincaplara. Çünkü ya gerçekten çok çok çok güzellerdi. Sonra o yola biraz kaptırdım kendimi. Çok güzel ağaçlar gördüm, çiçekler gördüm falan. Artık o stresim tamamen geçmişti. Bayağı bir yürüdüm. Sonra karşıma muhteşem bir ağaç çıktı ve dedim ki tamam bu. Bu benim zirvem. Oturdum oraya. O duygularımı günlüğüme yazdım. Vakit geçirdim biraz. İşte elma almıştım yanıma. Elma yedim. Müzik dinledim. Hatta böyle kimse olmadığı için yüksek sesle kendi kendime şarkı söyledim falan. Şey de çok güzeldi. Yani korkularımın üstüne gittikten sonra bir noktada o stresimi geçmiş olması. Yani bunu görebilmek de benim için çok güzeldi. Sonra ben hoplaya zıplaya keyifli bir şekilde hostele döndüm. Ertesi günkü rotayı yaptım. Birisi bana yazmıştı. Hatta ismini de söyleyeyim. Podcastlerimi takip ediyormuş. Hatta ona selam da göndereyim. Mertan Erdoğan dedi ki Zurel'de rotası var dedi. Teleferikle çıkıyorsun. Çok güzel bir rota ve çok rahat bir rota dedi. Onu yapabilirsin. Ben de biraz araştırdım, baktım. Evet dedim, güzel güzel duruyor falan. Herkes de çok övmüş. Ertesi gün sabah erkenden çıktım. Teleferiğe doğru yürüdüm. Bu arada teleferik maceram çok komikti. Ya bir yandan da ben bunları video çekiyorum. Tripod taşıyorum falan. Hani böyle hayal edin beni. Tam gittim teleferiğe bineceğim. Ama bu teleferiğin nasıl şey olduğunu bilmiyorum. Yani otomatik kapanacak falan diye bekliyorum böyle. Son dakika havalanmaya başladık. Adam dedi ki şunu kapat, şunu kapat falan dedi. Adam hiçbir şey söylemiyor. Ben öyle oturuyorum, bana bakıyor. Son dakika söyledi böyle. Sonra ben hemen onu bir gazla kapattım ama hani havadayken kapattım. Yani en önemli güvenlik şeyini havadayken kapattım. Aniden çok yükseliyor. Bir an böyle aşağıya bir baktım. Böyle hem korktum hem böyle gülüyorum. Hani ne kadar salağım yani. Çok komik. Düşünsene oradan düşsen ve ölsen çok komik bir ölüm. Hem böyle kendimle dalga geçiyorum. Hem böyle bir yandan da hafif korkuyorum falan. Öyle bir teleferik macerası yaşadım. Sonra ben vardım o yürüyüş rotasının başlangıcına. Biraz da haritamdan takip ettim. Karşıma çıkan manzara muhteşemdi. Böyle dağlar ve dağlara paralel yürüyorum. Sonra ben bu manzaranın izini takip ettim ve yürümeye devam ettim. O kadar keyifli bir yolculuktu ki. Yemyeşil, sağınızda dağlar böyle ara ara beliriyor. Ara ara böyle yeşilin arasında kayboluyor. Patika çok güzel ve hava da çok güzeldi. Ve biliyor musunuz, 2 gün boyunca benim mesleğe de oldum. 2 gün boyunca yağışlı gösteriyordu. Ve herkes şey dedi, yürüyemezsin falan dedi. Ben de hep şeydim, ya tamam. Hani öyle gösteriyor ama bence değişecek. Ben değişeceğine inanıyorum falan dedim. Ve gerçekten hiç yağmur yağmadı ben oradayken. Sadece gece böyle 1-2 saat yağdı. O da beni zaten hiç ilgilendirmeyen bir yağmurdu. Hava çok güzeldi ve ben orada mesela yürürken ilk defa kaybolacağım korkusu yaşamadım. Çok güzel bir yürüyüş yaptım. Bol bol video fotoğraf çektim aynı zamanda. Sonra zirveye vardım ve hemen günlüğümü çıkarttım. Hatta günlüğüme şunları yazdım. Size okuyabilirim bu kısmını. Her şey bu manzara içinde. Teşekkürler Gürcistan. Gelmeden önce hayalini kurduğum şey tam olarak buydu. Burada oturmuş hafif rüzgar eserken bunları hissetmek çok güzel yazmışım. Devamını okumayacağım. Bu arada nasıl bir yere vardım Instagram'da paylaştım. Bir düzlük düşünün. Karşınızda böyle dağlar var ama ya bilmiyorum ya, bana mı böyle çok güzel geldi? Hani ben mi abartıyorum ya da içsel yolculuğumla birleştirdiğim için mi bu kadar güzel hissettim? Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ve orada böyle yaklaşık 1 saat oturdum. 1 saat de değildi benim için. Belki 10 saatlik bir deneyimdi. Ama çok güzeldi. Dağlarla konuşmam da çok keyifliydi. Kendime kartpostal gönderdim. Yani kendime kartpostal yazdım. Hep şöyle bir fikrim vardı. Ben size de kartpostal gönderiyorum ya. Aranızdan seçiyorum. 5 kişi, 10 kişi. Gittiğim yerlerden kartpostal gönderiyorum. Bir gün aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki kendime niye göndermiyorum? Ama oradaki yağmur olarak hislerini, düşüncelerini yazıp kendine gönder. Ve o kartpostal belki hiç gelmeyecek. Belki 2 ay sonra gelecek ve sana bir şeyler hatırlatacak. Bu fikir benim çok hoşuma gitti. O yüzden böyle kendime kartpostal yazdım orada. Mestia'daki günlerim hep doğa içerisinde geçti ve tek başımaydım. Yani mesela insanlar soruyordu bana, sıkılmıyor musun? Tek başına sıkılmıyor musun? Hani inanın o kadar sıkılmıyordum ki, hatta tam tersi o kadar eğleniyordum ki kendimle. Bu da bana çok güzel hissettirdi. Bu duyguyu çok özlemişim çünkü bir süredir tek başıma seyahat edemiyordum ya da tek kalamıyordum. Yani bu kadar tek kalamıyordum. Ve bunları seyahatte yaşamak benim için çok anlamlıydı. Biliyorsunuz çünkü diğer bölümlerden de. Genelde seyahatlerim böyle geçiyor. Arada bir farklılaşabiliyor. Ama bunları tekrar hatırlamak, hani bu benim. Çünkü bu benim seyahat tarzım. Bunu hatırlamak güzel hissettirdi bana. Sonra ben yine Kutaisi'ye döndüm Mestia'daki 3 günden sonra. Kutaisi'de bir gün Anuşa'da kaldım ve bu sefer Tiflis'e gidecektim. Tiflis'e trenle gideyim dedim. İstasyonda tam bekliyorum. Önümde birisi var. Bilet alıyor, tamam mı? Bilet alırken yanlışlıkla lari yerine Türk lirası verdi. Ve sonra kadın da böyle şaşırdı, geri verdi falan. Adam da şey dedi işte, of benim aptal kafam, ne yapıyorum ben falan dedi. 50'lerinde yani 45-50 yaşlarında işte sırt çantası olan öyle birisi, komik böyle hani hareketleri falan da komik. Sonra ben de şey dedim, ama Türkiye'de miydim buradan önce dedim. Genelde gezginlerin rotası Türkiye ve Gürcistan oluyor. O da evet dedi, Türkiye'yi çok sevdim dedi, işte 2 ay geçirdim dedi. Ben aslen Kosovalıyım ama hani İngiltere'de doğdum büyüdüm falan dedi. O yüzden böyle çok az Türkçe biliyormuş. Trabzon'u çok sevdim, Konya'yı çok sevdim ama dedi işte orada dedi çok güzel, tarihi çok güzel ama işte alkol soruyorum dedi, yok bira, yok bira diyor herkes falan dedi. Ve biraz istasyonda konuştuk. Ben biraz seyahatini sordum, hani ne yapıyorsun, ne kadardır yoldasın? Bayağıdır yoldaymış aslında, böyle 6 aydır falan dedi. İngiltere'deki bütün her şeyini bırakmış, seyahat etmeye çıkmış ve şey, rotası çok ilginçti. İpek yolunu takip ederek gidecek Çin'e kadar. Ben dedim ki içimden, ben bu adamla daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü trene bindik ve trende farklı yerlere oturduk. Trende giderken şey dedim, yani çok güzel vakit geçirdim şimdiye kadar. Kendimle vakit geçirdim. Acaba Tiflis'te beni ne bekliyor falan diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da Couchsurfing'den birisini bulmak istedim Tiflis'te. Çünkü hani başkent, biliyorsunuz başkentlerde Couchsurfing çok fazla oluyor. Yani çok insan yaşadığı için. Böyle birkaç tane mesaj attım ve birisini buldum. O da tabii ki de gel dedi. Seni ağırlamak çok isterim dedi. Ama ben 2 gün sonraya istek atmıştım. Hani son dakika olmasın diye. Ve o 2 günlük sürede de bir tane hostele rezervasyon yaptım. İndim. Sonra Bekim'le konuştuk biraz. Dedim ki hani numaranı ver ve Tiflis'teysen görüşelim. O da dedi ki ben Tiflis'te kalacağım. Ben de böyle bir 5-6 günlük bir plan yapmıştım Tiflis için. Sonra gittim ben hostele. Çok tatlı bir hosteldi. Gerçekten o Batum'daki hostelin aksine çok sıcak, çok tatlı bir hosteldi. Ve dedi ki gelenlere welcome drink ikram ediyoruz. Ne istersin? Şarap mı istersin? İşte bira mı istersin? Dedim ki tabii ki isterim. Ama şu anda yani çok açım. Yemek yiyip gelip öyle içeyim. Ve bu sefer artık hani Gürcü yemekleri çok yemiştim. Ve çok şişiriyor yani. Aşırı rahatsız ediyor. Humus özledim. Kendimi çok güzel bir humusçuya götürdüm. Kendimi götürdüm. Sonra tam ben böyle humus söyledim, pat elektrikler gitti. Sonra mum koydular masamıza. Ve mum ışığında kendimle çok güzel bir humus date yaptım. Çok komikti. Gerçi insanların bakışları daha da garipleşti ben böyle hani tek başıma romantik bir akşam yemeği yiyince. Sonra hostele gittim, hemen şarabımı aldım. Böyle ortak alanda oturdum, tek başıma şarap içiyorum. Sonra birisi geldi, benim de dedi hoş geldin içkim vardı. Ben onu daha almadım dedi, ben de istiyorum falan dedi beni görünce ve yanıma oturdu pat diye. Biz işte tanıştık. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Neden yoldasın falan. Ben kendi hikayemi böyle çok az anlattım. Hemen böyle herkese de anlatmıyorum. 7 yıldır yoldayım. İşte şöyle geziyorum, böyle geziyorum. Çünkü insanlar çok şaşırıyor. İşte seyahat ediyorum falan. Böyle minik minik giriyorum. Sen ne yapıyorsun dedim. Jonathan aslında 2 yıl önce Gürcistan'a gelmiş ve çok sevmiş. Kendisi fotoğrafçı ve yüksek lisans yapıyor. Ve yüksek lisans projesi olarak da Gürcistan'ı seçmiş. Dedi ki ben proje için geldim bu sefer buraya dedi. Türkiye'den geldim dedi. Aa dedim, sevdin mi Türkiye'yi? Çok az vakit geçirdim ama çok eğlenceliydi dedi. Bu bütün yolculuğu trenle yapmış. İşte Avrupa'dan çıkmış. Varmış Sirkeci'ye. İstanbul'da kalmış. İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle geçmiş. Ankara'dan da Doğu Ekspresi'ni almış. Doğu Ekspresi'nden sonra Ardahan'a geçmiş. Ardahan sınırından geçmiş ama hani Ardahan'dan geçerken otobüs falan bulamamış ve otostop çekmiş ve çok komik anıları var. Çok keyifli vakit geçirmiş ve çok yardımcı olmuş Türkler. Yani dedim ki biz öyleyiz zaten, Avrupa ile kıyaslama Türkleri. Neyse biz o gün böyle sohbet ettik, şarap içtik. Ertesi gün de ben böyle Tiflis için çok heyecanlıydım. Çünkü orada tanıştığım insanlar, işte Anuşa olsun, diğer insanlar olsun, hep böyle Tiflis'in çok güzel olduğundan bahsetmişti. Hani şehir, biliyorum sen doğayı seviyorsun ama çok tatlı bir şehir demişti. Ve ben sokaklarına iner inmez bunu hissettim. Gerçekten böyle çok tatlı bir şehir. Biraz kendim gezindim, kahvaltı yaptım. Sonra hostele, bir şey unuttum, hostele gittim. Jonathan'ı gördüm. O da dedi ki ben de bir yere gideceğim. Gel sana da göstermek istedim, birkaç yer var dedi. Bir kitapçıya götürdü beni. Ya gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel kitapçılardan birisiydi. Yine onu Instagram'a koydum. Oradan bakarsınız öne çıkanlardan. Ya böyle aslında fabrika gibi bir yer. Yine böyle duvarlara hiç dokunmamışlar. Eski. Duvarların arasından, o yıkıklık görüntülerin arasından kitapları görmek çok güzeldi. Ama aynı zamanda böyle hani kitapların olduğu kısım modern ama duvarlar eski ya. Böyle ozıtlık çok hoşuma gitti. İşte biraz yürüdük sokaklarda. Jonathan'ın işi vardı, bir arkadaşıyla buluşacak. Oraya gitti. Ben de antikacıların olduğu bir köprü var, oraya gittim. Orada böyle bir sürü şey buldum. Eski paralar, saatler, haritalar. Ondan sonra Sovyetlerden kalan eşyalar. Çok güzel bir antikacılar sokağıydı. Gezinirken dedim ki buradan kendime hediye alabilirim. Birden böyle kartpostal gördüm. Biliyorsunuz kartpostal benim için çok önemli. Kartpostallara bakarken yan tarafta biraz daha eski kartpostalları gördüm. Onlar ilgimi çekti. Onları böyle kurcalarken bir baktım arkasında bir şeyler yazıyor. Ve bu haliyle çok hoşuma gitti. Yani insanlar birbirlerine kartpostal göndermiş ya da yazmış ve göndermemiş. İki tane kartpostal aldım oradan. Ve arkasında ne yazdığını bilmiyorum. Ama bilmek de istemedim. Bir süre orada neyin yazdığını merak etmek istedim. Hatta tahmin etmek istedim. Bu böyle bana küçük bir oyun gibi geldi. Böyle şeyleri çok seviyorum hayatta. Böyle hayattaki küçük eğlenceler gibi geliyor bana. Neyse onları aldım. Sonra bir de eski bir harita buldum. Sovyet haritası ama Tacikistan kısmının daha çok olduğu bir harita. Akşam işte hostele vardım. Hostelde çok tatlı bir ortam vardı. Yani küçük bir hosteldi. Küçük olduğu için de insanlarla daha çok böyle sohbet edip kaynaşabiliyordun. Dedik ki şarap içmeye gidelim. O gün gerçekten çok komikti. Şarap içmeye gittik. Ama böyle hepimiz yani çok içmek istemiyoruz falan. Hatta bir kişi zaten hiç içmedi. Sonra birkaç kişi biz içmeyeceğiz falan deyince sadece iki kişi içtik ve dedik ki yarım litre yeter. Ondan sonra geldi şarap. Biz sohbet ediyoruz, içiyoruz, böyle keyifli vakit geçiriyoruz. Hesabı bir öderken bir baktı çok pahalı hesap. Dedik ki niye böyle? Çünkü dedi bir litrelik şarabın fiyatı bu. Bu arada ev yapımı şarap. O yüzden böyle sürahi tarzında bir şey de geliyor. Ama sürahinin şekli de garip. Biz dedik ki yok dedik, biz bir litre içmedik, yarım litre içtik ama nasıl sarmış olduk. Hızlı da içtik çünkü. Ve orada hani bir litre şarap içmişiz. ve farkında bile değiliz. Ve orada insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Hayır, biz yarım litre içtik abi. Ve çok keyifli bir gündü ama ertesi gün biraz uyandım ya, hangover uyandım. Ertesi günde Couchsurfing'den David'e gideceğim. Ama David öğretmen ve onun çıkışını bekliyorum hostelde. O gün biraz böyle tembel geçirdikten sonra akşam David'e gittim. David'e de söyledim ben. Çok sarhoş oldum dün, o yüzden bugün böyle modum çok düşük falan. Aa dedi, o zaman gelince yemek yiyelim, iyi gelin. Ben gittim David'in yanına, böyle beni çok sıcak karşıladı. Çok enerjik birisi zaten. İşte yemeğe gittik. Yemekte sohbet ettik. Sonra böyle bir park vardı, orada yürüyüş yaptık. Değişik bir hikayesi var David'in. David aslında İngiliz. Londra'da yaşayan ve tam böyle finans sektöründe çalışan birisi. Tam Londra işi var yani. Sonra bir ara Zambiya'ya gidiyor bir proje için. Ve Zambiya'daki insanlar da diyor ki, evli değil misin? Çocuğun yok mu? Neden yok? Sende bir sıkıntın var falan. David de böyle yo diyor, istemiyorum şu an. Daha zaten 25 yaşındaymış oradayken. Sonra dönüyor. Aslında böyle çok evlilik kafasında değil. Evlilik de düşünmüyor. Hayatında da birisi yok. Dönünce bir kadına aşık oluyor. Ama böyle çok tutkulu bir aşk. Kadın da ona çok aşık oluyor. Ve bunlar 6 ay içinde evleniyor. Ondan sonra işte eşi zaten öyle çocuk yapmak isteyen birisi. Yani evlenmeden önce de bunu söylüyor. Hemen böyle birkaç yıl içerisinde bir çocuk yapıyorlar. Sonra 2-3 yıl sonra da bir tane daha çocuk yapıyorlar. Böyle bir hayatları var. David aynı zamanda yoğun işinde çalışmaya devam ediyor. Ve bir anda fark ediyor. 7 yıl falan geçiyor bu arada. Ya bu hayat bana ait değil gibi bir şey hissediyor. Ve bunu çok derinlerden hissediyor. İşte eşiyle evet çok sevmiş, aşık olmuş, evlenmiş ama hani çok küçükmüş. Eşi de ondan çok daha küçükmüş. Aynı olmadıklarını fark ediyor ve yıllar içerisinde sorunları görüyor. Ya böyle bir his hissetseniz bile hani ondan hemen çıkmak mümkün değil. Bir de hani iki çocuk var falan. Neyse, eşi de böyle hissediyor. Bunu böyle birkaç yıl içerisinde bunları konuşmaya başlıyorlar. Hemen değil ama bir zaman sonucunda ayrılıyorlar. Sonra David başka bir yere taşınıyor. Ama böyle küçücük bir yere taşınıyor. Londra'da biliyorsunuz çok küçük evler var ve inanılmaz pahalı. İşte hem eşine yardım ediyor, hem kendi kirası, hem işi. Bu sefer de fark ediyor. Yani ben ne yapıyorum? Hani bu işten hiç keyif almıyorum. Bu hayat tamamen bana ait değil gibi hissediyor. Hani sadece evliliği değil aslında, işi de hani ona ait değilmiş gibi hissediyor. Ama işinden vazgeçmek de zor ya, bir de belirli bir süre çalıştıktan sonra çıkmak çok daha zor. İşte böyle bir süre geçiyor, ne yapsam ne etsem falan diye, sonra birden karar veriyor ve ayrılıyor. Ve diyor ki, ben gezmek istiyorum. Yani gezip de çalışmak istiyorum diyor. İspanya'ya gidiyor ve İngilizce öğretmenliği yapmaya başlıyor. David'in gezme anlayışı benim gibi değil. Daha farklı geziyor. Bir ülkeye gidiyor. O ülkede yaşıyor 2 yıl, 3 yıl neyse. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu David'de. O ülkenin dilini öğreniyor. Yani o ülkenin dilini öğrenmeden gezemiyor ya da gezmiş saymıyor. İşte İspanya'ya gitmiş mesela, İspanyolca öğrenmiş. Sonra böyle 3 yıl kalmış sanırım orada ve İspanya'nın her yerini gezmiş. Sonra Rusya'ya gitmiş, Rusça öğrenmiş. İşte Rusya'nın her yerini gezmiş. Sonra Çin'e gitmiş, Çince öğrenmiş. Kırgızistan'a gitmiş, oranın dilini öğrenmiş. Ve şu anda Gürcistan'da Gürcüce öğreniyor. Ben bunları duyunca dedim ki, senin dil öğrenme yeteneğin var o zaman. Yok dedi, çok zor öğreniyorum dedi. Çok da geç öğreniyorum dedi, ama çok seviyorum dedi. Yani oranın dilini öğrenince bir bağ kurmuş gibi hissediyorum dedi. Genelde böyle kursa falan gidiyormuş. Ama mesela Kırgızistan'da yapmış. Kursun dışında bir adam bulmuş oradan, lokal. Demiş ki, bana şu kitabı oku. Hani sadece oku, sana şu kadar ödeyeceğim falan. Böyle oradaki lokal insanlarla da çok etkileşim halinde bir şekilde öğreniyor yani oranın dilini. Ve biz David'le 3 gün çok güzel bir vakit geçirdik. Çünkü böyle hayat görüşümüz, sakinliğimiz, enerjimiz o kadar tuttu ki David'le. Böyle çok huzurlu hissettim onun yanında, yani çok rahat hissettim. Bir gün Old Town'a gittik Tiflis'te, birlikte gezdik. Bir gün trekking'e gittik. Orada Lissi Lake diye bir yer var. Biraz şehir dışında, çok az. Ama hem böyle şehre bu kadar yakın, hem de doğa içerisinde hissedebileceğiniz bir yer ve çok güzel bir yer. Orada böyle 3 saatlik falan trekking yaptık. Şu anki hayatımdan çok memnun David. Yani çocuklarıyla istediği zaman görüşüyor. Şu anki işinden de çok memnun. Çünkü çocukları çok seviyor. Böyle sabah işe giderken o kadar enerjik gidiyor ki. Zaten oradan anlayabiliyorsunuz hani işin ne kadar sevdiğini. David benim Tiflis'te tanıştığım en güzel insanlardan birisi oldu. Ve eminim bir daha görüşeceğiz onunla. O Türkiye'ye gelecek. Ben tekrar Gürcistan'a gideceğim. Ben normalde bu David'de kaldıktan sonra yola çıkmayı düşünüyordum. Ama böyle Tiflis'te kalmak istedim. Çünkü çok farklı insanlarla tanışıyorum ve şey gibi hissettim. Hani Tift ise insanlarla tanışmak için gelmişim gibi hissettim. O arada Bekir mesaj attı, bu tren istasyonunda tanıştığım adam. Onunla görüştük. Onunla böyle çok güzel vakit geçirdik. Sonra benim Meksika'da kaldığım Couchsurfing'den hostum Tiflis'e taşınmış. Onunla da görüştük. Ben bu süre boyunca bir tane hostelde kaldım. O da ilginç bir hosteldi. Fabrika hostel. Belki duymuşsunuz da çok popüler bir yer. Eski bir tekstil fabrikasını hostele çevirmişler. Ama sadece hostel değil, böyle kolektif bir alana çevirmişler. İşte co-working alanı var. Bahçesinde böyle bir sürü dükkan var. Ve istediğiniz yerden istediğinizi alıp oturabiliyorsunuz falan. Çok büyük bir yer. Yani inanılmaz büyük bir yer. Orada böyle 2 gün kaldım. Orada da bir sürü insanla tanıştım. Ya ben her günüm şey geçti yani. Bir gün birisiyle tanışıyorum, şey diyorum yani çok güzel, hani muhteşem bir insanla tanıştım. Sonraki gün bambaşka bir insanla tanışıyorum ve diyorum ki daha güzel olabilir mi ya falan. Ve çok keyifliydi yani oradaki vaktim. Ama yavaştan ben artık dönüşe geçmeye hazırlanmıştım. Çünkü bir sonraki rotamı da çok geciktirmek istemedim iklimden dolayı. Ve böyle artık Tiflis'teki son günlerimi geçiriyorum. Şarap rotası yapmak istedim ben. Ve bir şarap turu aldım. Şarap turu almadan önce de yine Couchsurfing'de İranlı bir kadınla tanıştım. Ve onu tanımak istedim. Ve 2 günde olsa dedim ki gideceğim. Tiflis'teki son günlerimi Sahar'la geçirdim. Sahar da aslında İranlı. O da böyle 3 yıl önce falan gelmiş Gürcistan'a. Bu arada Gürcistan'da yaşayan çok İranlı var. Gittim böyle evine. Bana çok güzel bir yemek yapmış. Beni beklemiş böyle o gün. Benim için hazırlanmış. Hemen oturduk sofraya, sohbet etmeye başladık. Sahar yine işte ülkesindeki sıkıntılardan dolayı, kendisini çok rahat hissedemediğinden, yani demokratik olmadığından dolayı başka bir ülkede yaşamaya karar vermiş ve Gürcistan'a gelmiş. Eşiyle birlikte gelmiş, Kevin'la, ve Gürcistan'da bir şarap markası kurmuşlar. Benim de bir sonraki gün gideceğim Kalkati bölgesi var. Oranın üzümlerinden böyle çeşit çeşit şarapları var. Ve hemen dedi ki şarap içmek ister misin dedi. Ben de dedim ki hani Gürcistan'da en çok yaptığım şeylerden birisi bu. Tabii ki de isterim dedim. Sonra güzel bir şarap açtık ve biz böyle kız kıza muhabbete başladık. Eşi iş dolayısıyla İran'a gitmişti. İşte o hikayesini anlattı. Ben hikayemi anlattım. O böyle o kadar güzel aktı ki sohbet. Yani çok sevdim. Çok tatlı, çok güzel bir kadın zaten. Sahar aslında İran'da güzel bir şirkette çalışıyormuş. 15 yılını falan harcamış o şirkette ve aslında yöneticiymiş. Ama gerçekten kendisini hiç özgür hissedemediği için eşine demiş ki gidelim lütfen. Hani gidelim demiş. Ve bu şekilde Gürcistan'a gelmişler. Gürcistan'da da eğer oranın ekonomisine katkıda bulunacak bir iş yaparsan devlet seni çok destekliyormuş. Ve Gürcistan'ın ekonomisinin temel taşlarından birisini şarap üretimi oluşturuyor. Onlar da çok seviyor şarabı. Şarap içmeyi de çok seviyor. O yüzden böyle şarap markası kurmuşlar. Çok güzel bu arada. Geoska diye yazılıyor. Giderseniz mutlaka deneyin şaraplarını. Bu arada şarabın memleketi aslında Gürcistan'mış. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çok eski bir tarihi var ve 8000 çeşit üzüm varmış. Ve şarap üretimine çok eskiden başlamış Gürcüler. Gürcüler mesela yine şarapla başlar. Gerçekten ben biraz şaka sanıyordum ama herkes çok seviyor. Ve böyle hani dağlara gitseniz bile, köy evlerinde bile ev yapımı şaraplar var. Bol bol şarap içtim ve o kadar keyif aldım ki şaraplardan. Ertesi gün de işte son gününde de şarap turuna gittim. İşte o Kalkati bölgesine. Böyle sabah erkenden kalktım. Kahvaltı yapmamıştım. Dedim ki yol kenarında hani bir yerlere uğrarız ve kahvaltı yaparız. Yol kenarında ilk uğradığımız yer şarap eviydi. Ve şarapla başladım güne. Komik bir gündü böyle. Bütün gün çakır gezdim. Ama çok güzel yerler gerçekten. Hani Gürcistan'ın o tarafı da çok güzel ve benim gittiğim sezon tam böyle bağbozum zamanıydı. Ve ben sarhoş bir şekilde Gürcistan'dan o gün ayrıldım. Sağır beni havaalanına bıraktı sağ olsun. Hani yolculuk o kadar çok şey kattı ki bana. Bir kere çok güzel insanlar kattı. Anlaşabildiğim, anlaşılabildiğim, ortaklaştığım çok güzel insanlar kattı bana ve bu beni çok güzel hissettirdi. Kendimle olmaktan çok büyük keyif aldım. Yani hep bunu biliyorum zaten, biliyorsunuz. Yani hep tek geziyorum, tek yaşıyorum. Hayatta birçok şeyi tek yapıyorum ama bu seyahatte böyle o tek başınalığın verdiği haz bambaşkaydı. Hani size Japonya bölümünde anlatmıştım ya o tek başınalığın hazını. Bir de onun böyle 5 katını falan yaşadım ve ya 31 yaşındaki Yağmur olarak bunu yaşadım. Belki değişmiştir diyordum ama hiç değişmemiş. Tam tersi çok daha artmış kendimle vakit geçirme şeklim, isteğim. Çok daha iyi anlamda, yani benim için iyi anlamda artmış. Sonra mesela anda kalabilmek inanılmaz bir şeydi ya. Gerçekten bu seyahatin en büyük farkındalığı buydu. Ve Gürcistan'dan hiç bunları beklemiyordum, biliyor musunuz? Yani birazcık ön yargım olmuş bilmiyorum ama hani hep böyle Türkler Batum'a gidiyor ya. O yüzden çok da farklı değildir. Hani Türkiye'nin aynısıdır gibi düşünüyordum. Bambaşka bir yer ya. Gerçekten bambaşka bir yer. Ve buraya kimlikle gidebiliyorsunuz. Hani pasaporta bile ihtiyacınız yok. Gürcistan'ı size ısrarla öneriyorum. Yani eğer böyle çok uzak bir yere gitmek istemezseniz ama böyle biraz Avrupa'yımsı bir yere gitmek isterseniz hem de böyle birazcık bize yakın da bir yere gitmek isterseniz kesinlikle Gürcistan'a gidin. Çok güzel yemekler yiyeceksiniz, çok güzel şaraplar içeceksiniz, çok güzel insanlarla tanışacaksınız ve biraz şehirden çıkarsanız gözlerinize inanamayacağınız kadar bir doğası var. Yani büyüleyici bir doğası var. O yüzden bence gidin. Bence bu anlattıklarım oraya da yansımıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlarınızı bekliyorum bu bölümle ilgili. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Yepyeni ülkelerde görüşmek üzere.